Ayrım 11.
Sayfa 131. Pazartesi. Roya Bon'la ilgili kitabımı yazmıyorum artık. Bu iş bitti. Artık yazamam onu. Hayatımı ne yapacağım şimdi? Saat 3'tü. Masamın başına geçmiştim. Moskova'da çalmış olduğum mektupları yanıma koymuştum. Yazıyordum. En korkunç söylentilerin yayılmasını sağlamak için her şey yapılmıştı. 13 Eylül'de yeğenine vasiyetnamesini hazırlamış olduğunu yazdığına göre, Monsieur de Royabon'un bu dalavereye bile bile kendini bırakmış olması gerekiyordu. Marki buradaydı. Onu tarihsel varoluşun içine kesin olarak yerleştirmeyi beklerken, hayatımı kendisine ödünç veriyordum. Midemin boşluğunda bir hafif sıcaklık gibi duyuyordum onu. İleri sürdüğüm düşünceye yöneltilebilecek bir itiraz ansızın aklıma geldi. Şöyle denebilirdi. Royabon yeğenine karşı içtenlikli davranmıyordu. Hazırlanmış olan plan başarısızlığa uğrayacak olursa yeğenini savunma tanığı olarak kullanmak istiyordu. Kendini masum göstermek için bu vasiyetname hikayesini uydurmuş olabilirdi. Önemsiz bir itirazdı bu, kolaylıkla karşılanabilirdi. Ama beni hüzünlü düşüncelere salmaya yetti. Birden Şekamil'deki şişman garson kızı, Bay Aşil'in bitkin yüzünü, şu anda içinde bırakılmış ve unutulmuş bulunduğumu, kesinlikle duyduğum salonu yeniden gördüm. Yorgunluk içinde şöyle dedim. Kendi geçmişimi elimde tutamamış olan ben, bir başkasının geçmişini kurtaracağımı nasıl umabilirim? Kalemi elime alıp yeniden bir şeyler yazmaya çabaladım. Geçmiş şimdi ve dünya üzerine çeşitli düşüncelere dalmaktan bıkmıştım artık. Bir tek şey istiyordum yalnız, kitabımı rahatça bitirmemi hiçbir şey engellemesin istiyordum. Ama beyaz sayfalara bakar bakmaz durakladım. Kağıtların görünüşü duraklatmıştı beni. Kalemim elimde bu göz kamaştırıcı kağıdı seyretmeye koyuldum. Öylesine sert ve uzağı görücü, öylesine burada bulunan bir şeydi ki. Şimdiden başka bir şey yoktu onda. Üzerine biraz önce yazdığım sözcükler kurumamıştı daha ama artık benim olmaktan çıkmışlardı. En korkunç söylentilerin yayılmasını sağlamak için her şey yapılmıştı. Bu cümleyi ben düşünmüştüm, başlangıçta benden bir parça gibiydi. Oysa şimdi kağıdın üzerinde yer almıştı, bana karşı duruyordu. Artık tanımıyordum onu, onu yeniden düşünmek bile elimden gelmiyordu. Orada karşımdaydı, kaynağını gösteren bir belirtiyi aramam boşunaydı. Bir başkası yazmış olabilirdi onu ama ben, evet ben onu yazmış olduğumdan emin değildim. Harfler artık parıldamıyordu, kurumuştu, bu da kaybolmuştu. Geçici parlayışlarından bir şey kalmamıştı geriye. Çevreme kaygılı gözlerle baktım, şimdiden başka tek şey yoktu. Şimdileri içinde kabuk bağlamış hafif ve sağlam mobilyalar, bir masa, bir yatak, bir aynalı dolap ve ben. Şimdinin gerçek özü kendini açığa vuruyordu. Şimdi var olandı, şimdi olmayan hiçbir şey var oluşmuyordu. Geçmiş var olan bir şey değildi, hem de hiç değildi. Ne eşyada hatta ne de düşüncemde var oluşmuyordu. Kendi geçmişimin benden kaçmış olduğunu çoktan beri anlamıştım. Ama benim alanımın dışına kaçmış olduğuna inanmıştım. Benim gözümde geçmiş bir çeşit emekliye çıkarma, bir başka var oluşma biçimi, bir tatil ve hareketsizlikti. İşi biten her olay kendi kendine bir kutunun içine usulca giriyor ve bir fahri olay niteliği alıyordu. Hiçliği düşünmek bu kadar zordur işte. Ama şimdi anladım, eşyanın görünüşünü aşan bir varlığı yok. Onların ardında hiçbir şey yok. Bu düşünce daha birkaç dakika etkisinde tuttu beni. Sonra ondan kurtulmak için sert bir kol hareketi yaparak kağıtları kendime doğru çektim. Vasiyetnamesini hazırlamış olduğunu. Sınırsız bir sıkıntı içimi kapladı birden. Kalem mürekkep salarak parmaklarımın arasından kayıp düştü. Ne olmuştu acaba? İçimi bulantı mı sarmıştı? Hayır, böyle olmamıştı. İçinde bulunduğum oda her zamanki babacan halini kaybetmemişti. Masa her zamankinden daha ağır ve son, dolma kalemim daha solgun gelmiyordu bana. Sadece Monsieur de Royabon ikinci kez ölmüş bulunuyordu. Biraz önceye kadar burada durgun ve sıcak bir halde içimdeydi. Ara sıra kıpraştığını duyuyordum. Adam akıllı canlıydı. Benim gözümde otodidaktan ya da Rendezvous de Chemino'nun patronundan daha canlıydı. Onun da huysuzlukları vardı tabii. Kimi zaman günlerce ortaya çıkmazdı ama esrarlı güzel havalarda sık sık boy gösterirdi. O zaman solgun yüzünü ve mavi yanaklarını görüyordum. Ortaya çıkmadığı zaman yüreğimin üzerine çöküyor, bana bir doluluk duygusu veriyordu. Şimdi bunlardan bir iz bile yok. Şu kuru mürekkep izlerinin taze parıldayışları nasıl kalmadıysa onların da izi kalmadı. Benim kabahatimdi bu. Söylenmemesi gereken biricik sözü söylemiştim. Yani geçmiş diye bir şey yoktur demiştim. Böylece birden Monsieur de Royabon öz hiçliğine geri dönmüştü. Yazmış olduğu mektupları elime aldım, bir çeşit umutsuzlukla yokladım onları. Kendisi dedim, evet kendisi bu çizgileri bir bir çizmişti. Bu kağıda eğilmiş, kalemin etkisiyle sayfalar buruşmasın diye parmağını onların üzerine koymuştu. Çok geç artık, bu sözlerin artık anlamı yok. Avuçlarımda sıktığım bir tomar sarı kağıt vardı yalnız. Şu karmaşık hikayeden de söz edilebilirdi tabii. Royabon'un yeğeni 1810'da Çar polisi tarafından öldürülmüş, kağıtlarına el konmuş, daha sonra bu kağıtlar gizli arşive alınmış, iktidarı ele geçiren Sovyetler tarafından 110 yıl sonra devlet kitaplığına verilmiş, ben de onları bu kitaplıktan 1923'te çalmıştım. Ama bu hikayeye kolayca inanılmazdı. Üstelik mektupları çalmış olduğum halde bu hırsızlıkla ilgili kesin bir anım yoktu. Bu kağıtların odamda bulunuşunu açıklamak için akla daha yakın 100 hikaye bulmak zor olmazdı. Ama bütün bu hikayeler şu kabarmış kağıtların karşısında sabun köpüğü gibi bomboş ve hafif kalacaktı. Royabon'la ilgili kurabilmek için bunlara güveneceğime, ruh çağırma işine girişsem daha iyi olacaktı. Royabon yoktu, evet yoktu artık. Geriye birkaç kemiği kalmışsa bu kemikler tam bağımsızlık içinde kendileri için var olacaklar ve biraz fosfat ve kalsiyum karbonatla tuzlardan ve sudan başka bir şey olmayacaklardı. Son bir çaba gösterdim. Marquis'i gözümde canlandırmak için Madame de Genlis'in her zaman hatırladığım sözlerini tekrarladım. Çiçek bozuğuyla çopurlaşmış ufacık belirli bir yüz, özel bir kötülük dile getiriyor. Ne yapsa başkalarının bunu fark etmesinin önüne geçemiyor. Yüzü, sivri burnu, mavi yanakları, gülümseyişi gözümün önünde uysallıkla canlandı. Yüz hatlarını istediğim gibi oluşturabiliyordum. Hatta eskisinden daha kolaylıkla yapıyordum bunu. Ama bu düşüncemdeki bir imgeden, bir kuruntudan başka bir şey değildi artık. Göğüs geçirip geriye bıraktım kendimi. İskemlerin arkalığına yaslandım. Dayanılmaz bir yoksunluk duygusu kapladı içimi. Saat 4'ü vuruyor. Bir saattir kollarım iki yanıma sarkmış, iskemlenin üzerinde oturup duruyorum. Karanlık bastırmaya başladı. Bundan başka değişen şey yok odada. Beyaz kağıt yine masanın üzerinde, dolma kalemin ve mürekkep şişesinin yanında duruyor. Ama başladığım bu sayfaya artık bir tek sözcük bile yazmayacağım. Mutile sokağını ve Redoute bulvarını geçerek arşivlere bakmak için bir daha kitaplığa gitmeyeceğim. Ayağı fırlayıp dışarı çıkmak, kendimi sersemletmek için herhangi bir şey yapmak geliyor içimden. Ama biraz kıpırdasam, durgunluğumu biraz bozsam başıma ne geleceğini biliyorum. Onun başıma gelmesini istemiyorum henüz. Her zaman çok erken gerçekleşir bu. Kıpırdamıyorum, sayfanın üzerinde yarım bıraktığım paragrafı hiçbir şey düşünmeden okuyorum. En korkunç söylentilerin yayılmasını sağlamak için her şey yapılmıştı. 13 Eylül'de yeğenine vasiyetnamesini hazırlamış olduğunu yazdığına göre, Monsieur de Royabon'un bu Dalavere'ye bile bile kendini bırakmış olması gerekiyordu. Koca Royabon olayı yüce bir tutku gibi sona erdi. Başka bir şey bulmak gerekiyor. Birkaç yıl önce Şangay'da Mercier'in bürosunda bir düşten ansızın sıyrılmış uyanmıştım. Sonra bir başka düş kurmuştum. Kışın kapıları üzerinde buz sarkıntıları belirecek kadar soğuk köhne çar saraylarında yaşadığımı görüyordum. Bugün bir beyaz kağıt tomarı karşısında uyanıyorum. Meşaleler, buz eğlenceleri, üniformalar, soğuktan titreyen güzelim omuzlar ortadan kayboldu. Onların yerine ılık odada bir şey kaldı, görmek istemediğim bir şey. Monsieur de Royabon benim ortağımdı. Var olmak için onun bana, kendi varlığımı hissetmemek için de benim ona gereksinimim vardı. Ben ham maddeyi yeniden satmak zorunda kaldığım, ne yapacağımı bilmediğim şu maddeyi, yani varoluşu, kendi varoluşumu veriyordum. Ona düşen iş ortaya koymaktı, yansıtmaktı. Marquis karşımda duruyordu ve kendi hayatını bana yansıtmak için benim hayatımı ele geçirmişti. Var olduğumu fark etmiyordum artık, kendimde değil, onda var oluşuyordum. Onun için yemek yiyor, onun için nefes alıyordum. Her hareketimin anlamı kendi dışında, orada, tam karşımda, onda bulunuyordu. Kağıdın üzerine harfler yazan elimi de yazdığım cümleyi de görmüyordum artık. Ama kağıdın ardında ötesinde bu hareketi istemiş olan ve bu hareketle varoluşunu uzatıp pekiştiren Marquis, varlık nedenim olmuş, beni kendimden kurtarmıştı. Peki şimdi ne yapacağım? En önemlisi kıpırdamamak. Kıpırdamamak. Ah! Şu omuz hareketinin önüne geçemedim. Bekleyip duran şey toparlandı, üzerime atıldı, içime akıyor, dopdoluyum. Bir şey değilmiş, bekleyip duran şey kendimmişim. Özgürlüğe kavuşmuş, bağlarını koparmış, varoluş üstüme taşıyor. Var oluşmaktayım. Var oluşmaktayım, tatlı, öyle tatlı, öyle ağır bir şey ki bu. Hem de hafif, sanki kendi kendine havalarda uçup duruyor, kıpraşıyor. Her yanda eriyip kaybolan değişler sanki. Öyle tatlı, öyle tatlı ki... Ağzımda köpüklü bir su var, yutuyorum, boğazımdan aşağı kayıyor, okşuyor beni. İşte yeniden doğuyor, dilime değip geçen küçük beyazımsı bir su birikintisi yerli yerinde, eksilmiyor ağzımdan. Bu birikinti de benim, dil de, boğaz da benim. Masanın üzerinde açılmış elimi görüyorum, yaşıyor, o da ben. Açılıyor, parmaklar ayrılıp düzeliyorlar, tersine dönmüş. Tombul karnını gösteriyor bana, sırt üstü düşmüş bir hayvanı andırıyor. Parmaklar, bacakları, ters dönmüş bir yengecin ayakları gibi onları hızla hareket ettirip eğleniyorum. Yengeç öldü, bacakları çekilip toplanıyor, elimin karnı üzerinde birleşiyorlar. Tırnakları görüyorum, canlı olmayan tek parçam onlar. Bir kere daha, elim dönüyor, karın üstü yayılıyor, sırtını gösteriyor şimdi. Gümüşlenmiş biraz parlak bir sırt. Parmak boğumlarında tüyler olmasa bir balık diyeceği geliyor insanın. Elimi hissediyorum, kollarımın ucunda hareket edip duran bu iki hayvan da benim. Elim bir ayağının tırnağıyla öteki bacaklarından birini kaşıyor. Benden bir parça olmayan masanın üzerinde elimin ağırlığını hissediyorum. Bu ağırlık izlenimi sürüp duruyor, bir türlü kaybolmuyor. Kaybolması için sebep yok, uzayınca dayanılmaz bir şey oluyor bu. Elimi çekip cebime koyuyorum ama kumaşın ardındaki baldırımın sıcaklığını duyuyorum birden. Elimi cebimden hızla çıkarıyorum, iskemlenin arkalığına dayayarak sallandırıyorum. Kolumun ucunda ağırlığını duyuyorum şimdi. Biraz aşağı çekiyor, buna çekmek demek zor, tembel, uyuşuk, yumuşak bir çekiş. Elim var oluşmakta. Üzerinde durmuyorum bunun çünkü nereye koysam var oluşmaya devam edecek. Ben de onun var oluştuğunu duyacağım. Ortadan kaldıramam onu. Gövdemin geri kalan bölümlerini, gömleğimi kirleten yaş sıcaklığı, sanki birisi kaşıkla karıştırıyormuş gibi tembelce dönen şu sıcak yağlılığı da, içimde dolaşıp duran, gidip gelen, yanlarımdan koltuk altlarıma yükselen ya da her zamanki köşelerinde sabahtan akşama kadar körü körüne yaşayıp giden izlenimlerimi de ortadan kaldıramam. İrkilerek ayağa fırlıyorum. Düşünmemin önüne geçebilsem hiç de fena olmayacak. Düşünceler her şeyden daha tatsız, yaşayan etten bile tatsız. Uzanıp dururlar, bitmez tükenmezler ve insanın ağzında acayip bir tat bırakırlar. Sonra, düşüncelerin içinde kelimeler var, tamamlanmamış kelimeler, eksik kalmış cümleler. Durmadan geri gelirler. Bitirmem gere, varolu, ölüm, Monsieur de Royoban öldü, değilim, varolu. Böyle sürüp gidiyor, bitmek bilmiyor bir türlü. Bu hepsinden kötü, çünkü kendimi bu işe katışmış ve sorumlu buluyorum. Söz gelimi şu çeşit acılı geviş getirmeye benzeyen var oluşmaktayım yok mu? İşte onu sürdüren benim. Evet ben. Gövde bir kere yaşamaya başlayınca bu işe kendi kendine devam edip gider. Ama düşünce öyle değil. Düşünceyi ben sürdürür, ben geliştiririm. Var oluşmaktayım. Var oluşmakta olduğumu düşünüyorum. Şu var oluşma duygusu ne kıvıl kıvıl bir şey. Onu ben sürdürüyorum yavaşça. Düşünmemi durdurabilseydim. Çabalıyorum buna, başarıyorum. Kafamın içi dumanla doluyor gibi. Ama işte yeniden başladı. Duman, düşünmemek, düşünmemek istemiyorum, düşünmek istemediğimi düşünüyorum, düşünmek istemediğimi düşünmemem gerek. Bitmek bilmeyecek mi bu? Düşüncem benden başka bir şey değil. Bu yüzden duramıyorum. Düşündüğüm ile var oluşmaktayım. Oysa düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Şu anda bile korkunç bir şey var oluşmaktaysam, bu var oluşmaktan ürküntü duymamdan ötürüdür. Özlediğim hiçlikten kendimi çekip alan benim. Nefret ya da var oluşmak tiksintisi kendimi var oluşturma, varoluşun içine oturtma biçimlerinden başka şey değil. Düşünceler büyük bir baş dönmesi gibi ardımda doğuyorlar, başımın arkasında doğduklarını duyuyorum. Karşı durmazsam önüme geçiyorlar, gözlerimin arasına geliyorlar. Çoğu kere karşı koyamıyorum. Düşünce büyüyor, büyüyor ve birden sınırsızlaşarak tepeden tırnağa dolduruyor beni. Varoluşumu yeniliyor. Tükürüğüm şekerli, gövdem ılık, tatsız duyuyorum kendimi. Çakım masanın üstünde, açıyorum onu, neden olmasın? Hiç olmasa biraz değişiklik olur. Elimi not defterinin üzerine koyup ayasına sallıyorum çakıyı. Sinirliydim, bu yüzden çakının ağzı yana kaydı, yara derin değil, kanıyor. Peki sonra, ne değişti sanki? Ama beyaz kağıdım ve biraz önce yazdığım satırların üzerinde biriken ve artık ben olmaktan çıkan küçük kan birikintisine doygunlukla bakıyorum. Bir beyaz kağıt üzerinde 4 satır, bir kan lekesi. Güzel hatıra dediğim budur işte. Üzerine şöyle yazmalıyım. Bugün Marki'de Royabon ile ilgili kitabımı yazmaktan vazgeçtim. Elime bir şeyler sürecek miyim? Duraksıyorum. Kanın yeknesak sızışına bakıyorum. İşte pıhtılaşmaya başladı, bitti. Kesiğin çevresinde derin paslanmış gibi bir renk aldı. Derinin altında ötekilere benzeyen, öteki de onlardan daha tatsız bir duyum kaldı geriye. Saat 5:30 çalıyor şimdi. Kalkıyorum, buz gibi gömleğim etime yapışıyor. Çıkıyorum. Niçin? Niçin mi? Çıkmamam için sebep yoktu ondan. Kalsam da bir köşede sessizliğe gömülsem de kendimi unutamayacağım. Burada olacağım, ağırlığım döşemenin üzerine çökecek. Varım ben. Yolda bir gazete alıyorum. Müthiş, küçük Lucie'nin cesedi bulundu. Mürekkep kokusu kağıt parmaklarımın arasında buruşuyor. Ahlaksız adam kaçtı. Küçük kız tecavüze uğramış. Cesedi bulundu. Parmakları çamura kenetlenmişti. Gazeteyi toz toparlak ediyorum. Parmaklarım gazetenin üzerinde kenetlenmiş mürekkep kokusu. Tanrım, bugün her şey ne kadar güçle var oluşmakta. Küçük Lucien tecavüze uğradı, boğulmuş, cesedi morarmış ama hala var oluşuyor. Ne var ki kendisi var olmuyor artık. Elleri, kendisi yok. Evler arasına yürüyorum, evler arasına kaldırımın üzerindeyim. Ayağımın altında kaldırım var oluşuyor. Su üzerime kapanır gibi evler üzerime kapanıyor. Benim, varım, düşünüyorum, öyleyse varım. Varım çünkü düşünüyorum. Peki niçin düşünüyorum? Düşünmek istemiyorum artık. Var olmak istemediğimi düşündüğüm için varım. Düşünüyorum çünkü, uff, kaçıyorum, ahlaksız adam kaçtı, gövdesi tecavüze uğradı. Lucien gövdesine süzülen öteki gövdeyi duydu. Ben, işte ben. Kız tecavüze uğradı, kanlı bir duygu. Tatlı bir tecavüz duygusu ensemden yakalıyor beni. Çok tatlı, kulaklarımın ardından, kulaklar ardından kaçıyor. Kızıl saçlar kafamın üstünde tarçını renklidirler. Islak otlar, onlar da mı benim bir parçam? Bu gazete de benden bir parça mı? Gazeteyi tutmak varoluş, varoluş üstünde. Nesneler birbiri üstünde var, gazeteyi bırakıyorum. Ev birden beliriyor, ev var önümde. Geçtiğim duvar boyunca varım. Duvarın önünde bir adım, duvar önümde de var. Bir, iki, ardımda bir parmak iç çamaşırımı tırmalıyor, tırmalıyor, tırmalıyor ve küçüğün çamurlu parmağını çekiyor. Çamurlu dereden çıkan parmağımın üzerinde çamur ve yavaşça düşüyor, yavaşça ağırlaşıyor, boğulan küçüğün parmaklarından daha az güçle tırmalıyor, ahlaksız, çamuru tırmalıyorlardı. Toprak daha az sert, parmak yavaşça giriyor, baş aşağı düşüyor ve okşuyor, yuvarlanarak sıcakça baldırımı. Varoluş yumuşaktır, yuvarlanıyor ve gidip gelir. Evler arasında gidip geliyorum, varım, var oluşmaktayım, düşünüyorum, öyleyse gidip geliyorum. Varım, varoluş düşen bir düşüştür, düşmeyecek, düşecek, parmak pencereyi tırmalıyor, varoluş bir yetkinsizliktir. Beyefendi, o güzel beyefendi var, beyefendi var olduğunu duyuyor. Hayır, bir kahkaha çiçeği gibi tatlı ve kurumlu yürüyen beyefendi var olduğunu duymuyor. Açılmak, kesilen elim acıyor, var, var, var, güzel beyefendi var. Lejyon d'honneur bıyık da var, hepsi bu kadar. Bir lejyon donör ve bıyıktan başka şey olmamak kim bilir ne kadar mutlu bir şey, gerisini kimse görmüyor. Beyefendi burnunun iki yanındaki bıyık uçlarını görüyor. Düşünmüyorum şu halde, bir bıyığım ben. Ne sıska vücudunu ne de koca ayaklarını görüyor, pantolonunun içi iyice araştırılsa bir çift küçük boz yuvarlak bulunur. Lejyon donörü var onun. Dürzüler var olmak hakkına sahiptirler. Varım çünkü bu benim hakkımdır. Var olmak hakkım var, öyleyse düşünmemek hakkım da var. Parmak kalktı. Yoksa beyaz çarşafların açılışında yavaşça düşen akteni okşayacak, koltuk altlarının çiçeklenmiş ıslaklığına, etin iksirlerine, tatlı sularına, fosforlanışına dokunacak, başkasının varoluşuna ağır kırmızı yavşak salgılarda, varoluşun o tatlı kokusuna girecek, ıslanmış yumuşak dudakların solgun kanla kızarmış, varoluşla saydam bir cerahatle ıpıslak esneyen, titrek dudakların, gözler gibi yaşlanan şekerli yaş dudakların arasında varoluşmayı duyacak mıyım birazdan? Yaşayan et gövdem, guruldayan, suları yavaşça döndüren gövdem, yağı döndüren, dönen, dönen, dönüp duran etim, etimin tatlı ve şekerli suyu, elimin kanı, canım acıyor. Morarmış etime tatlı yürüyen, yürüyorum, kaçıyorum, eti morarmış bir ahlaksızım ben, eti bu duvarlara varoluştan morarmış. Üşüyorum, bir adım atıyorum, üşüyorum, bir adım, sola dönüyorum. Sola dönüyor, sola döndüğünü düşünüyor, deli, deli miyim? Delirmekten korktuğunu söylüyor. Varoluş, varoluşta küçük mü görüyorsun? Duruyor, vücut duruyor. Durduğunu düşünüyor. Nereden geliyor o? Ne yapıyor? Gidiyor, korkuyor, çok korkuyor. Ahlaksız, istek bir sis gibi. İstek, tiksinti, var olmaktan tiksindiğini söyledi. Tiksiniyor mu? Var olmaktan, tiksinmekten yorgun. Koşuyor. Ne umuyor? Kaçmak için kendini göle atmak için mi koşuyor? Koşuyor, yüreği çarpıyor, çarpıyor, bir bayram bu. Yürek var, bacaklar var, soluk var. Koşarken, solurken, yavaşça vururken varlar. Yavaşça soluksuz, soluksuzum. Soluğunun kesildiğini söyledi. Varoluş düşüncelerimi arkadan yakalıyor. Yavaşça onları açıyor geriden, arkadan zorluyorlar düşünmeye beni. Yani bir şey olmaya hafif varoluş kabarcıkları soluyan benim arkamda istek sisinin kabarcığıdır o. Aynada bir ölü gibi solgun. Royabon öldü. Antoine Roquentin ölmedi. Bayılsam bayılma istediğini söyledi. Koşuyor koşuyor dağ gelinciyi. Arkadan, arkadan. Arkadan küçük Lucy zorlandı. Arkadan varoluşa tecavüze uğradı. Yalvarıyor, yalvardığı için utanç duyuyor. Acıyın, imdat, imdat. Demek ki varım. Baldöle marine giriyor. Küçük genelevin küçük aynaları. Banketin üzerine yığılan koca kızıl saçlı lagar herif. Küçük genelevin küçük aynalarına sop solgun. Pikap çalıyor. Var. Her şey dönüyor. Pikap var. Yürek çarpıyor. Dönün, dönün hayatın suları. Vücudumun pelteleri, tatlı sıvıları, tatlılar. Pikap. When the low moon begin to beam, every night I dream a little dream. Ağır ve boğuk ses birden yükseliyor ve dünya ortadan kalkıyor. Varoluşların dünyası ortadan kalkıyor. Etten kemikten bir kadınındı bu ses. Bir plağın önünde şarkı söylemişti. En güzel elbisesini giymiş, sesi plağa alınmıştı. Kadın, oh, o da benim gibi, Royabon gibi var olmuştu. Onu tanımak isteğini duymuyorum. Ama şunun var olduğu söylenemez ki. Dönen plak var, sesle titreşen hava var, plağa kazılan ses var. Onu dinleyen ben de varım. Her şey dop dolu, varoluş her yerde, yoğun, ağır ve tatlı. Ama bütün bu tatlılığın ardında ele geçmez, yakın ama yine de uzak, genç, acımasız ve durgun şu, evet şu eğilip bükülmezlik var. Salı. Hiçbir şey. Var olmaklık. Çarşamba. Kağıt masa örtüsünün üzerinde yuvarlak bir güneş ışını. Yuvarlağın içinde bir sinek zar zor yürüyor, sersemlemiş, ön ayaklarını birbirine sürtüyor ve ısınıyor. Ezersem ona iyilik etmiş olacağım. Yaldızlı tüyleri güneşle parlayan şu koca parmağın ortaya çıktığını görmüyor. Otodidakt, öldürmeyin beyefendi diye bağırıyor. Eziliyor, küçücük beyaz bağırsakları karnından dışarı fırlıyor. Varoluştan kurtardım onu. Kuru bir sesle otodidakta ona iyilik ettim diyorum.